Ayrım 19.
Uçbal köyü sarayın bir mil kadar uzağındaydı. Selma balkonlardan kerpiç evleri, hasır damları ve kadınların bir çeşit içine soğan konmuş peksimet olan ve genellikle asıl yemek yerine geçen çapatiler hazırladıkları iç havluları görebiliyordu. Badalpur'da bulunduğu bir haftadan beri emirle yaptıkları at gezintileri sayılmayacak olursa saraydan dışarıya adımını atmamıştı. Gerçek hayattan, oyun oynayan, çocuklar arasında iş gören kadınların, bir bardak çayın etrafında tartışan erkeklerin, bakır güğümleri tepelemelerinde salına salına çeşmeye su almaya giden kızların, aldırmıyormuş gibi yapıp onları uzaktan izleyen delikanlıların yaşadıkları köydeki hayattan tecrit edilmişti. İlk günler, yeni bir yere gelmenin, kır hayatının sevimliliğinin, kimsenin ortaklık taslamadığı raniliğin ve yabancı olduğu için kaprisleri anlayışla karşılanıyormuş gibi bir muamele görmenin mutluluğu ile geçmişti. Ama artık günler geçmek bilmiyordu. Zehra da okumak için Lucknow'a dönmüştü. Selma bir şeyler yapmak istiyordu. Ama nasıl? Derdini açtığı Rani Said'e işe öğleden sonraları, çünkü sabahları tarla veya ev ile uğraşırlardı, kadınları kabul etmekle başlamasını öğütlemişti. İsteyen herkes gelebilir diye haber gönder. Onlara yardıma hazır olduğunu söyle. Güldü. Söylemedi deme sakın. Kalabalığın önüne geçemeyeceksin. Nereye bakacağını şaşıracaksın. Ama haklısın. Bu senin ranilik görevin. Ben de eskiden yapardım. Ama artık çok yaşlandım. Mavi, berrak gözleri bir an için hüzünlendi. O insanlar bizim çocuklarımız. Her şeyi bizden beklerler. Ben daha fazlasını yapmak isterdim ama kocam Raja'nın zamanında bu söz konusu olamazdı. Belki fazla hevesli de değildim. Ama sen gençsin, dünyayı tanıyorsun. Burada çok şeyi değiştirebilirsin. Ben de Badalpur kadınları ile çocuklarının kendi hallerine terk edilmediklerini bilirsem daha rahat ölürüm. Rani Saide'nin söylediği gibi, Selma'nın giriş katında düzenlettiği kabul odası dolup taşıyordu. Köylü kadınlar, peşlerinde bir dizi çocuk, günün her saatinde geliyorlardı. Rani'nin ayak ucuna oturuyor ve onun tek kelimesini anlamadığı bitmez tükenmez hikayeler anlatıyorlardı. Bu yüzden Lucknow'un en iyi okulu olan Sörler'in okulunda İngilizceyi öğrenmiş olan Begüm Nusret'in kızının yardımını istemişti. Çay servisi için iki hizmetçi ayrılmış ama bu itiraz ve huysuzluklara yol açmıştı. Rani'nin hizmetini görmekle gururlanan hizmetçiler bu pis ve ilkel köylü kadınlara hizmet etmek istememişler ama Selma diretmişti. Onu görmek için bunca yoldan gelen bu kadınlara süt ve şekerle pişirilen şuruba benzer çaydan ikram etmek konukseverliğin temel şartıydı. Bazıları uzak yerlerden geliyordu. Onlar için bir büyük odada yerlere çarşaflar serilmişti. Evlerine dönmeden önce burada geceleyebileceklerdi. O kadar rahattılar ki hiçbiri dönmek istemiyordu. Özellikle çoluk çocuğu olmayan yaşlı kadınlar. Onlar yerleşiyordu. Rani anneleri ve koruyucu melekleri değil miydi? Selma endişeyle sarayın her gün daha fazla dolduğunu görüyordu. Sonunda emir bunları fark edecek, kızacak ve hepsini kovacaktı. Ne yapmalı? Durumu Rani Saide'ye açmış, o da gülmeye başlamıştı. Sevgili çocuğum, onlara küçük bir hediye vermezsen gitmezler ki. Küçük kutular hazırlat, içlerine kebap ve burfi koydur. Burfi, şeker ve kaymakla yapılan küçük çörek. Bir de 5 rupi ekle. Ama bunun veda armağanı olduğunu açıkça belirtmeyi ihmal etme. Ama gücenmezler mi? Gücenmek mi? Bu da nereden aklına geldi? Aksine onur duyarlar. Eminim kutuyu komşularına göstermek için sıkı sıkı muhafaza edeceklerdir. Kutuları kırmızı kurdele ile bağlat. Kırmızı mutluluk rengidir. Mutluluk. Bütün gün sarayda dolanıp duran bu kadınların mutluluk hakkında en ufak bir fikirleri var mıydı? Acınacak sefaletlerini, üşütüp hastalanan ve Brahminlerin dualarına rağmen ölüm döşeğinde olan tek erkek evladın hikayesini, gebe kalmadığı için ailesine geri gönderilen kızın öyküsünü, işsiz kocayı, at çocukları, 50 rupi borçlu olunan tefecinin evi hacize kalkışmasını peş peşe anlatıp duruyorlardı. Ranilerine ümitle bakıyorlardı. Öylesine iyi bir insana benziyordu ki mutlaka yardım elini uzatacaktı. Selma ilk günler dilekleri yerine getirmeye çalıştı. 20 rupi şuna, 30 rupi ötesine ama sefalet alayı giderek uzuyordu. Bu bitmez tükenmez bir zavallılık, dipsiz bir kuyuydu ve devlet hazinesi bile bununla baş edemezdi. Güçsüz. Karşılaştığı sayısız sorunu çözümlemekle güçsüz kaldığını anlamıştı. Hepsine birden yardım edemeyeceğini onlara nasıl anlatmalı? Ona inanmayacaklar. Rani'nin diğer bütün zenginler gibi olduğunu, ümitlenmekle hata ettiklerini söyleyecekler. Ona üzüntülü, küskün bakacaklardı. Fakirlerin her zamanki bakışlarıyla. Biliyorum, dedi Emir, bir akşam Selma çaresizliğinden bahsettiğinde. Ama siz de bizim gibi alışacaksınız. İşin en kötü yanı da bu. Aramızdaki en iyiler bile katılaşıyor. Başka ne yapılabilir ki? Karşısına geçip baktığınızda bizi deliye çevirecek durumları görmemek için kaçıp gitmek, intihar etmek, sabah akşam içmek mi? Hiçbir kafa yorma. Öğrendiğimiz, inandığımız, bizi insan yapan şeylerin hiçbiri, bütün bir halkın çektiği bu acıyı, bu bitmez tükenmez can çekişmenin gerekçesini gösteremez. İngiltere'de okurken çözümün sosyalizm olduğunu sanıyordum. Arkadaşlarım benimle alay ediyorlardı. Bana Kızıl Raca adını takmışlardı. Döndüğümde hiç kimsenin ihtilal istemediğini gördüm. Hele köylüler hiç. Yüzyıllardır süren kölelik ve güçsüzlük onları ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir şeyin değişmeyeceğine inandırmış. Ama bu doğru değil ki, Mahatma'nın peşine takıldıklarına göre. Aslında yanlış yapıyorlar. Gandhi şiddete başvurmama doktriniyle iş çevrelerinin sosyal bir ihtilale karşı buldukları en iyi çare. Onun için de onu ve partisini paraca destekliyorlar. İşte bu yüzden. Bir de bu baniyaların ceplerini doldurmalarını, ülke ekonomisini denetlemelerini almakla engelleyen İngilizleri kovmak için. Banyas, Hintli büyük tüccarlar. Ama sakın hayale kapılmayın. İngilizler gittikten sonra halk, tek tesellisi aynı renkten insanlar tarafından sömürülmek olarak eskisi kadar sefil olacaktır. Ama şimdi de aynı renkte insanlar tarafından sömürülüyorlar. Büyük toprak sahipleri, prensler. Emir gözlerini nefretle kıstı. Öyle. Ben, siz. O halde bu sarayı terk etmek, basit bir sari giymek, köylülere eşitlik ve devrim dersleri vermek için ne bekliyorsunuz? Delirdiğinizi sanırlar ve sonunda sizi öldürürler. Emin olun, sandığınız kadar basit değil. Kişisel özveri hoşunuza gidebilir ama işleri daha beter kılmaktan başka bir işe yaramaz. Selma'nın yüzünde bir kuşku görülür gibi oldu. Bana inanmıyor musunuz? Emir omuzlarını silkti. Pekala, deneyin, görürsünüz. Kendisini düzenli aralıklarla görmeye gelen kadınlar arasında çok güzel iki genç kız Selma'nın dikkatini çekmişti. Büyüğü 16 yaşlarında olmalıydı. Alnında evli kadınlara sürülen kırmızı tikka vardı. Henüz yeni yetmeliğe erişmiş olan diğeri çok sade beyaz bir sari giymiş, hiçbir takı, Hintli kadınların onlarsız kendilerini çıplak hissettikleri cam bilezikleri bile takmamıştı. Yan yana oturmuşlar, saatlerdir Rani'yi seyrediyorlardı. Selma meraklanmıştı. Sonunda bir arzuları olup olmadığını sordu. Hayır huzur, sadece sana bakmak istiyoruz. Hoşumuza gidiyor. O kadar güzelsin ki. Daha büyüğü Parvati kendinden 40 yaş büyük biriyle evliydi. Kocasının kendisine iyi davrandığını, tarlaya çalışmaya yollamadığını ve her yıl Işıklar Festivali Diwali için ipek bir sari aldığını anlattı. Daha küçük olanı Sati duldu. 11 yaşında baş göz edilmiş, 6 ay sonra dul kalmıştı. Kocasının ailesiyle oturuyor, mutfak dışında ev işlerine bakıyordu. Zavallı kızcağız. Selma ona acıyarak bakıyordu. Hindistan'da uzun süreden beri yaşamıyordu olsa, Hintlilerin dullara layık gördükleri hayatı bilecek durumdaydı. Kocalarının cesediyle birlikte yakılmalarını zorunlu kılan ve İngilizler tarafından 1829'da yasaklanmasına rağmen süregelen Sutte'den yakasını kurtarmış bile olsa, ömrünün geri kalan kısmını parya gibi geçirmek zorundaydı. Daha önceki hayatında işlediği şehevi günahtan ötürü kocasının ölümünden sorumlu tutulurdu. Artık lekeli biri olduğu için mutfağa yaklaşması, hele de yemeğe oturması yasaktı. Ancak artıklarla yetinmek zorundaydı. Çocuklarıyla meşgul olma hakları bile yoktu. Sita gülümsedi. Allah'tan ki çocuğum yok. Kayınvalidem de kötü bir insan değil. Beni kilit altında tutmuyor. Dullara yapıldığı gibi başımı da tıraş ettirmedi. Ama eksikliğini hissettiğim şenliklere katılamamam. Müziği, renkleri çok severdim. Ama benim için bunlar bitti artık. Üzerimde uğursuzluk varmış. Selma kızdı. Saçma. Gel yanıma otur. Sita tereddüt etti. Diğer kadınlara korkuyla baktı. Buradan kaçmak istiyordu ama Rani'ye nasıl karşı gelebilirdi? Titreyerek yaklaştı. Zavallı çocuk dedi. Garara giymiş bir kadın yüksek sesle. Bizde dullara kötü davranılmaz. Hatta yeniden evlenmeleri gerektiği düşünülür. Peygamberimiz örnek olmuş. İlk karısı Hazreti Hatice bir duldu. Topluluktan bir mırıldanma yükseldi. Kimse yorum yapmak istemiyordu. Rani Müslüman değil miydi? Sita'nın gerisinde oturan Parvati doğruldu. Huzur, neden köye gelmiyorsun? Orada seni görmek isteyen çok kadın var. Buraya gelmeye cesaret edemiyorlar. Sonra diğerleri, paryalar. Muhtar seni rahatsız etmemeleri için gelmelerini yasakladı. Paryalar mı? Evet, dokunulmaz dedikleri yanlarına yaklaşılmayanlar. Gölgeleri bile kirli denir. Tabii onlara yaklaşamazsın ama hiç değilse seni uzaktan görmüş olurlar. Öyle sevinirler ki. Ya şu çocuğa Ranilerinin saraydan çıkmasının yasak olduğunu nasıl söylemeli? Geleceğim Parvati, söz. Gitmeyeceksiniz. Onların arasına karışmakla bir hayrınız mı dokunacak sanıyorsunuz? Onları şaşırtmaktan başka bir işe yaramayacaksınız. Gideceğim. Emir hırsından bembeyaz kesilmişti ama bu kez Selma diretmeye kararlıydı. En fazla acınacak olanlar onu bekliyordu. Onları düş kırıklığına uğratabilir, umursamaz olduğuna inanmalarına yol açabilir miydi? Nülüfer ve Dürrü Şahvar hastaneleri, yetimhaneleri pekala ziyaret ediyorlar. Ama köyleri değil. Köyleri de, resimlerini gördüm. Yalan söylemiş ama bir adım ilerlemişti. Nizam'ın gelinlerine bütün Hindistan hayrandı. Yaptıklarına kimsenin bir diyeceği olamazdı. Emir tereddüt etti. Öyleyse Rani Saide'ye danışalım. Yaşlı kadının düşüncelerine çok güvenirdi. Devleti 15 yıl boyunca yöneten o değil miydi? Köylülerin tepkisini en iyi o bilirdi. Çünkü Hintli hassasiyeti ile İngiliz terbiyesi arasında sıkışıp kalmış olan Emir için bu tepkiler daha hala birer bilinmezdi. Rani gidebilir diye haber göndermişti. Devir değişti. Bana gelip anlattıklarını gözlerimle görmüş olsaydım daha az hata yapardım. Raca kaşlarını çattı. Büyük annesinin açık fikirliliğine, bu dışarıya tek adım atmamış kadının kurallara sıkı sıkıya bağlı olmayışına her zaman hayret etmişti. Ama o ne derse olacak demişti bir kere. Pekala dedi, gideceksiniz ama yanınızda silahlı iki muhafız bulunacak. Selma annesine yazdığı mektupta bir Hint köyünün nasıl olduğunu tasavvur edemezsiniz diyordu. Sarayın balkonundan kerpiç evler, hasır damlar pek şirin görünüyordu. Ama yaklaştığınızda insanın midesini ağzına getiren ekşi bir koku, insan dışkısının kokusuyla karşılaşırsınız. Dikkat etmezseniz üzerlerine basma tehlikesi vardır. Köylüler nereyi bulurlarsa orada ihtiyaç görüyorlar. Genellikle de köye yakın yerleri tercih ediyorlar. Gizlenmeye de gerek duymuyorlar. Alt tarafı dünyanın en doğal işi değil mi? Tahtirevan'la geçtiğinizde yol boyu çömelmiş insanlara rastlıyorsunuz. Yüzlerinde derin bir sıkıntının izleri. Ama bu işi yapan kadın görmedim hiç. Evlerinin penceresi yok. Sadece herkesin bir arada yaşadığı iç avluya açılan küçük bir kapı var. Bu avlu hem mutfak, hem yemek odası, hem konuk odası, yazın da yatak odası yerine geçiyor. Evin kendisi de tek gözlü. Zengin sayılanlarınki iki gözlü. Kış geldi mi kadın, erkek, çocuk bu odada üşümemek için birbirine sokulup oturuyor. Yine de büyük sayılır bu odalar. Çünkü hiçbir eşyası yok. Sadece iki hamak ve bir de bayramlık giysilerin saklandığı bir sandık. Uzaktan kadınların saatlerce çömelerek bir çeşit çamuru karıştırıp çörek gibi bir şeyler yaptıklarını görmüştüm. Bunları evin duvarlarına yapıştırıp güneşte kurutuyorlardı. Sonra da avluda pek sanatkârane biçimde üst üste diziyorlardı. Çıplak elleriyle bunca özen göstererek yaptıkları neymiş biliyor musunuz? Tezek. Meğer pek esaslı bir yakıtmış. Hem ısınmaya hem yemek pişirmeye yarıyor. Güldüğünüzü görür gibiyim. Ama belki de vücuttan çıkan şeylerden tiksinmekle esas gülünecek olanlar bizleriz. Gazetelerde Hindular ile Müslümanlar arasındaki çatışmaları herhalde okuyorsunuzdur. Merak etmeyin. Buradaki köyler toplumlar arası hoşgörüye örnek gösterilebilecek yerler. Uçbal'da halkın %60'ı Hindu, %40'ı Müslüman ve pekala da geçiniyorlar. Mahalleleri ve kuyuları ayrı. Kimi caminin, kimi tapınağın etrafında gelişmiş mahalleler. Birbirlerine gelip gidiyorlar ama asla yemeğe değil. Hindular Müslümanlara ve tabii bu ara ranileri olan bana da pis gözüyle bakıyorlar. Aslında çeşitli kastlara ayrıldıkları için her biri karşısındakini pis addediyor. Bir tek Brahmanlar bu horlanmaya dahil değil. Çünkü onlar üst sınıftan kutsal yaratıklar sayılıyor ve kendilerine okuma yazma bilmeseler de pandit, bilgin dedirtiyorlar. En alt basamakta herkesin horladığı zavallılar var. İnsan demeye bin şahit ister. Bunlar kast dışı kimseler. Adlarından da anlaşılacağı gibi topluluk içinde yerleri yok. Bunlara parya ya da dokunulmazlar deniyor. Onlarla temas etmek felaketine her kim uğramışsa arınmak zorunda. Bunlar köyün bittiği yerde sefil kulübelerde yaşıyorlar ve utanç verici işlerde çalıştırılıyorlar. Abdesthane temizlemek ya da ayakkabı onarmak gibi. Bunların tapınağa gidip dua etmeye ya da başkalarının kullandığı kuyulardan su çekmeye hakları yok. Bunların kuyuları kuruyacak olsa ki geçenlerde kurudu, kadınlarının kilometrelerce öteden su getirmeleri gerekiyor. Köye ilk kez gittiğimde onları görmek için ısrar etmekle tam bir ihtilal yarattım. Onları mutlu etmek istiyordum. Ama sanırım korktular. Benden değil, kurallara karşı gelmemin acısı kendilerinden çıkarılır diye. Ama şimdi alıştılar. Ne kadar minnettar olduklarını bir bilseniz, o kadar da hassas ve efendiler ki, bana bir bardak çay bile ikram etmeye kalkışmıyorlar. Başkalarının evlerini kirletmemek için en son onları ziyaret ediyorum. Sanırım bu sorunu çözümledi. Hindistan'a geldiğimden bu yana ilk kez gerçekten mutluyum. Nihayet bir işe yarıyorum ve seviliyorum. Selma artık haftada birkaç kere köye gidiyordu. İlaç, yiyecek ve çocuklar için defter kalem götürüyordu. Muhafızlarının köye girerlerken kendisinden ayrılıp ihtiyarlarla çay içmeye gitmelerini ayarlamıştı. Serbest kalınca kadınlarla saatlerce oturuyordu. Her ev onu kabul etme yarışına girdiğinden kıskançlık yaratmamak için çok dikkatli davranıyordu. Oysa aralarında tercih ettikleri vardı. Ona ilk kez köye gelmesini öneren iki genç Hindu ve özellikle himayesine aldığı genç dul Sita. Sonra dobra dobra konuşmaktan hiç çekinmeyen, uyanık ve enerjik bir Müslüman kadını olan Kanis Fatma vardı. İri yarı ama narin yüzlü bir kadındı ve 11 çocuk doğurmuştu. 14 yaşında olan büyük kızı bir erkek çocuk anasıydı. Selma kadının yaşını sormaktan kendini alamadı. Kanis Fatma durdu, düşündü. Büyük savaş başladığında babamın İngiliz ordusunda savaşmaya gittiğini ve ağladığımı hatırlıyorum. 3 yaşındaymışım. 1914'te 3 yaşında. Selma şaşırmış ona bakıyordu. Her ikisi aynı yaşta. 27 yaşındaydılar. Bir gün Kanis Fatma ve 10 kadar kadın Selma'yı bir kenara çektiler. Rani sahibe, öyle çok şey biliyorsun ki, biz ise zavallı cahil köylüleriz. Bu girizgah Selma'yı güldürdü. Bu kadınların basiretleri ve mantıklarıyla pek çok aydın kadının üstesinden gelebileceklerini artık biliyordu. Ama bunu onlara söyleseydi kendileriyle alay ettiğini sanırlardı. Çünkü okuma yazma bilen herkese sonsuz bir hayranlıkları vardı. Kızlarımızın bizimkinden daha iyi bir hayatları olsun istiyoruz. Yalnız toprağı eşelemek ve çapatiler pişirmekle bu iş olur mu? İhtiyar Raca erkek çocuklar için bir okul yaptırmıştı. Sonunda ne oldu? Erkeklerimiz yalnız imzalarını atmasını bilseler de bizleri hor görür oldular. Rani sahibe, kızlarımız için bir okul istiyoruz. Selma'ya umut dolu nazarlarla bakıyorlardı. Onlara göre okul, tüm kötülüklerin ilacı, cennetin anahtarıydı. Bu işe kocalarınız ne diyor? Onlara bir şey söylemedik, bizi döverlerdi. Seninle konuştuğumuzu hiç bilmemeliler. Diğer kadınlar onaylıyor mu? Hemen hepsi. Yalnız erkekler buna asla izin vermezler diyorlar. Ne var ki, şayet Raca karar verirse söyleyecekleri bir şey olamaz. Selma onunla konuşmaya söz verdi. Kadınlar heyecanla ellerine sarılıp öpmeye başladılar. Onlara göre dava kazanılmıştı. Artık ayrıntıları konuşuyorlardı. Okul nerede kurulmalıydı, kaç öğrencisi olacaktı, öğretmenler nasıl sağlanacaktı? Selma da onlara katıldı. Düşündükçe onlara en iyi yardım yolunun okul olduğuna artık kendisi de inanmıştı. Selma bu yeni işin heyecanına öylesine kapılmıştı ki, akşam Emir ile bir araya geldiğinde onun endişeli biçimde anlattığı dünyayı sarsan olaylara güçlükle ilgi gösterebildi. Hitler'in başarıları ve dünyayı tehdit edişi, İspanya İç Savaşı, İngilizlerin Filistin'i Yahudilerle Araplar arasında bölüştürmek isteyişleri, sanki bir başka dünyada hiçbir ilişkisi olmayan bir alemde ceryan ediyor gibiydi. Bir şey de anlamıyordu. Zaten içinde bulunulmayan olaylar için endişe duyulmasını hiçbir zaman anlamış değildi. Emir'e biraz da acıyarak bakıyordu. O ise kadınların yuvalarından başka bir şeye ilgi göstermeyen hayvancıklar olduklarını düşünüyordu. Ama Selma'nın yuvası artık Badalpur ve Hindistan'dı. Onun içinde de Emir Kongre'nin aldığı son kararlarla ilgili endişelerini söylediğinde ilgisizliğinden sıyrılıverdi. Müslüman birliğindekiler ateş püskürüyor. Çünkü Kongre, salt kendi üyelerinden oluşacak yerel hükümetler kurma kararı verdi. Oysa geçen kış iki parti İngilizlerin destekledikleri gerici eylemlere karşı ortak hareket etmeyi kararlaştırmıştı. Daha sonra da birlik üyelerinden seçilmiş olanlar hükümete girecekti. Özellikle Lucknow'da 7 bakandan ikisi Müslüman birliğinden olacaktı. Oysa şimdi Kongre Başkanı Nehru bunun imkansız, partisinin kurallarına aykırı olduğunu ve şayet hükümette Müslüman bulunacaksa bunların birlikten ayrılıp kongreye katılmaları gerektiğini söylüyor. Hatta cümlesini tekrar etme yüzsüzlüğünü de gösterdi. Hindistan'da iki parti vardır, kongre ve hükümet. İngilizler demek istiyordu. Diğerleri bunların peşinden gelmelidir. Müslüman azınlığın endişe duyması umurumda değil. Hindular tarafından yönetilecek bir Hindistan'da bu azınlığın durumu ne olur? Cinnah bunun öncesinden saptanmasını istiyor. Nehru bu öneriye aldırmayarak toplumlar arasında sorun olmadığını ve Müslüman birliğinin kurulmasını saçma olan bir ortaçağ örgütü olduğunu söylüyor. Ya Gandhi ne diyor? Gandhi bu ayrıntılara karışmıyor. O gerçeği arıyor. Her sabah Bhagavad Gita'yı, İncil'i ve Kur'an'ı okuyor. Ona göre bütün insanlar kardeş. Talimatına uyulacak ve manevi yüceliğe ulaşılacak olurlarsa bütün sorunlar çözümlenirmiş. Cinnah ve sayıları gitgide çoğalan bazı Müslümanlar, Gandhi'nin dini siyasete alet eden bir sahtekar olduğuna inanıyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Bana göre Gandhi, olmayacak bir hayalin peşinde koşan bir deli. Ne var ki, bu tip hayaller çekici olur. Halk üzerindeki etkisi büyüktür. Gandhi ateşi yakan kıvılcım. Kongre'ye gelince o titizlikle bu ateşin izleyeceği yolu çiziyor. Galiba Gandhi kendisini nasıl kullandıklarının farkında değil. O akşamüstü köyün ihtiyarı aile reislerini topladı. Paryalar dışında Müslüman ve Hindu hepsi bir araya geldiler. Bir takım kaygı verici şeyler oluyordu ama kadınlar tüm çabalarına karşın ne olup bittiğini öğrenemediler. Erkekler düşünceli, kenevir çuvallarının üzerlerine oturmuşlardı. Hukah ağızdan ağıza dolaşıyordu. Kimse boş laf etmeyecekti. Konu ciddiydi ve topluluğun geleceği için ciddi sonuçlara yol açabilirdi. İhtiyarlardan biri içini çekti. Zaman değişti. Böyle bir şeye tanık olacağıma ölsem inanmazdım. Neye tanık olacağına baba? Daha karar vermedik ki. Bir başkası söze karıştı. Daha ilk başında işin kötüye gideceğini anlamıştım. Bu köye geliş şekli. Şimdiye kadar hiçbir rani böyle bir şey yapmadı. Haydi saygın aileleri ziyaret etmekle kalsaydı. Bir de tuttu, paryalarla oturmaya kalkıştı. Bizleri utanca boğdu. Diğer köylerin alay konusu olduk. Adamlar başlarıyla onaylıyorlardı. Düşünceliydiler. O ise kötü biri değil. Bugüne kadar hiçbir rani karılarımız ve çocuklarımızla böylesine meşgul olmadı. Karılarımızla, evet, kafalarına münasebetsizlikler sokarak. Zaten bir İngilizden ne hayır gelir ki? İngiliz değil ki, Müslüman. Belki ama aslında yine de İngiliz. Köyün muhtarı kalktı. Aranızda en aklı erenlerin benimle racaya gelmelerini öneriyorum. Karar verilmeden önce acele etmeliyiz. Yoksa itaat etmekten başka çaremiz kalmaz. Herkes onayladı. Muhtar akıllı adamdı. En hassas sorunlara bir çözüm bulmayı bilirdi. Tartışma yapılmadı. Herkes en aklı başında olanların kimler olduğunu zaten biliyordu. Köylüler huzur içinde evlerine döndüler. Raja onları kuşkusuz onaylayacaktı. İngilizce eğitimine rağmen ne de olsa onlardandı. Bana haber verebilirdiniz. Şu düştüğüm duruma bakın. Benimle tasarı hakkında konuşmaya geliyorlar. Neden söz edildiğini anlamıyorum bile. Emir köpürüyordu. Köylüler üzerindeki nüfuzu hem de bir kadın yüzünden sarsılmıştı. Rani Saide'ye söz etmiştim. Size de anlatacaktım. Raja büyük annesinin ne dediğini sormadı bile. Yaşlı kadının Selma'nın etkisi altına girdiğini biliyordu. Tabii köylülere bunun şimdilik bir düşünceden ibaret olduğunu, uygulanmasının söz konusu olmayacağını, içlerinin rahat etmesini söyledim. Selma kıpkırmızı ayağa kalktı. Ama niçin? Çünkü burası batı değil. Burada kızlar okula gitmez. Ama bunu öneren ben değilim ki. İsteyen onlar. Raca hayretle kaşlarını kaldırdı. Bu Hindistan'ın gerçekten değiştiğine işaret. Siyaset adamlarımızın söylediklerine inanmamıştım. İçine çekti. Keşke bu okula izin verebilseydim. Raca olsam da buna yetkim yok. Gelenler ne denli saygılı konuştularsa da sözlerinin altında topyekün bir direniş sezmek mümkündü. Kadınların eğitilmesiyle birlikte baş kaldıranın, ahlaksızlığın, ailelerin dağılmasının, çocuklara bakılmamasının, geleneklerin sonunun geleceğini, kısaca toplumun iflas edeceğini sanıyorlar. Bunun aksine onları inandırmam mümkün değil. Bir işe yaramıyor biliyorum ama siz hayır işleri yapmaya devam edin. Size söylemiştim. Onların beklentilerine aykırı davranılmaz. Zaten yeterince sorunum var. Bir de bunları başıma çıkarmayın. Emir, Kongre hükümetinin, prenslerin ve büyük toprak sahiplerinin kiralarını ödemeyen köylüleri uzaklaştırmalarını yasaklayan bir yasa çıkardığını anlattı. Bu, onlara artık hiçbir baskı yapamayacağız demektir. Ödememe kararı aldıkları günün ertesinde hazine tam takır kalır. Çünkü ben şiddete başvurmam. Bıyıklarını düzeltiyordu. Ne garip, her zaman toprak reformundan yana oldum. Her zaman zenginliklerin utanç verici biçimde bölüşülmesine karşı oldum. Ama bana bunu zorla yaptıranlara dayanamıyorum. Üstelik kongrenin büyük başları olan sanayiciler ve iş adamları, zemindarlardan ve küçük eyalet hükümdarlarından çok daha zengin iseler, büsbütün ağrıma gidiyor. Zemindar büyük toprak sahibi. Sonraki haftalar Badalpur köylerine garip ziyaretler yapıldı. Bu ziyaretlerin hepsi geceleri yapılıyordu. İki, üç kişilik gruplar halinde gelen adamlar köyün muhtarını soruyorlardı. Üstelik ismen. Kendilerinin Kongre Partisi'nin, İngilizleri Hindistan'dan kovacak olan Özgürlük Partisi'nin adamları olduklarını söylüyorlardı. Deri çantalarından üzerlerinde küçük küçük işaretler olan ve etkileyici damgalar ve mühürler taşıyan kararmış kağıtlar çıkartıyorlardı. Bunların halk için çıkarılan yeni yasalar olduklarını söylüyorlardı. Köyün bütün erkeklerini topluyor, onlara adalet saatinin geldiğini, kendilerini utanmazcasına sömüren racaya karşı ayaklanmaları ve vergi vermeyi reddetmeleri gerektiğini anlatıyorlardı. Korkmaları için hiçbir neden yoktu. Çünkü yeni yasa kovmayı ve hatta kovuşturmayı yasaklıyordu. Raca onlara baskı yapmaya kalkışırsa güçlü Kongre Partisi yardımlarına gelirdi. Köylüler şaşkın dinliyorlardı. Bir kısmı ilgilenmiş de olsa hala kuşkuluydu. Kentten gelmiş ve evvelce hiç görmedikleri adamlara nasıl güvenebilirlerdi ki? Diğerleri tamamıyla karşıttı. Tüm bu hikayeler başlarına beladan başka bir şey getirmezdi. Onların racaları Kongre Partisi'nden çok daha güçlüydü. Üstelik eleştirilecek bir yanı da yoktu. Daima adil ve anlayışlı olmuştu. Sizin racanız mı adil? Adalet toprağın size ait olmasını gerektirir. İşte Kongre de bunu vaat ediyor. Efendiniz de bu yüzden bizden nefret edip İngilizleri destekliyor. Hindistan'ın bağımsızlığını istemiyor. Çünkü her şeyini kaybedeceğini ve kaybedeceklerinin size geçeceğini biliyor. Baksanıza, sarayında oturmak size bir şey ifade etmiyor mu? Böyle bir varsayımın büyüklüğü karşısında köylüler gülmeye başladı. Ama iddiaların sonu gelmiyordu. Racanızın bağımsızlık hareketine karşı oluşunun kanıtı bir İngiliz ile evlenmiş olması. Böyle olunca İngilizleri Hindistan'dan nasıl kovabilir? Mırıldanmalar. Kimileri yüksek sesle onaylıyor. Adamlar devam ediyorlardı. Vergi vermeyi kabul edenler vatansever değillerdir. Davaya ihanet etmektedirler. Yalnız kendi değil, çocuklarının, torunlarının geleceğiyle oynamaktadırlar. Hadi, erkekliği elden bırakmayın. Kongre Partisi size yardım edecektir. Dediklerini harfiyen yerine getirmelisiniz çünkü yalnızca sizi ve sizin çıkarlarınızı düşünüyor. Kendilerininkinden sonra odanın arka tarafından yükselen ses alaycıydı. İki kelimeyle adamların cakasını bozmuştu. Konuşan yabancı ne diyeceğini bilmez duruma düşmüş, köylülerin yeni baştan kuşkulu bakışlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Sesini bir perde indirdi. Tabii sizin bileceğiniz iş. İyice düşünün. Tekrar geleceğim. Bu haftalarca böyle sürdü. Köylüler dinliyor, aralarında tartışıyor, bazen de kavga ediyorlardı. Başka köylere ne düşündüklerini öğrenmek için adam gönderiliyordu. Ama karar verilemiyordu. Neredeyse racaya gidip danışılacaktı. Her zaman en doğru yolu o göstermemiş miydi? Emir'in olup bitenlerden haberi vardı. Her köyde güvenilir adamlar dediği casusları vardı. Ama acaba onlar da her şeyi anlatıyorlar mıydı? Belki hoşa gitmek için tehlikeyi saklıyor ya da önemsenmek için abartıyorlardı. Emir kadınlardan çıkarları olmadığı için daha sağlıklı bilgiler almakta olan Selma'ya danışmayı adet edinmişti. Kadınların çoğu kocalarının tereddüt etmelerine kızıyorlardı. Adını hiç duymadıkları Kongre Partisi'nden onlara neydi? Yüzlerini görmedikleri, onun içinde güçlerini tartamadıkları İngilizler de öyle. Buna karşılık gerçek olan günlük hayatlarını etkileyen Raja'nın gücü, Rani'nin iyiliğiydi. Bu yüzden anneleri, büyük anneleri ve nesiller boyu ataları gibi onlara sadık kalmak niyetindeydiler. Kafasız kocaları bunları nasıl unutabiliyor ve hiç tanımadıkları adamların sözlerine nasıl kanabiliyorlardı? Onları doğru yola sokmayı bilirlerdi. Nihayet muson mevsimi gelmişti. Gökyüzü 2 aydan beri insanları ve hayvanları perişan eden ağır havadan kurtuluyordu. Sağanak halinde yağan yağmur, hasır damları deliyor, evlerin içini su basıyordu. Kadınlar sandıklarını ve buğday torbalarını rastgele kurdukları iskelelere koyuyorlardı ama bu bile para etmiyordu. Tarlalar kapkara, ıssızdı. Bazen iki hortum arasında gökyüzü morlu pembeli, koskoca bir kavisle aydınlanıyor, çocuklar sevinçten el çırpıyorlardı. Güneş Okşayıcı, tatlı yüzüyle tekrar ortaya çıkıyordu. Tozları yıkanmış yaprakları parlatıyor, doğaya rengini kazandırıyordu. İnsanlar berrak havayı ve toprak kokusunu içlerine çekmek için dışarıya çıkıyorlardı. Dünya sanki ilk gününü yaşıyordu. Bu aralardan yararlanan Selma, köyleri dolaşıp kuru battaniye ve giyecek dağıtıyor, her zamankinden daha büyük bir minnetle karşılanıyordu. Atlı arabayla gitmek söz konusu bile değildi. Bu yüzden de dört adamı taşırken diz boyu çamura battıkları dandilere biniyordu. Hindistan'a geldiği 6 aydan bu yana insanların hayvan yerine konup taşımacılığa koşulmalarından duyduğu utanç değişmiş değildi. Ama herkes, hammalların kendileri de bunun diğerleri gibi bir iş olduğunu düşünüyorlardı. Emir fazla hassaslığının adamları ekmek paralarından yoksun bırakacağına dikkatini çekmişti. Selma bunu yarı yarıya inanmış ama suçunu gülümsemeler ve bol bahşişler dağıtarak örtmeye kalkmıştı. Bu sonlarla birlikte köylere sürüngenler ve koca koca fareler dadanmıştı. Köylüler bunlar taşla kovuyor ama bir çocuğun ısırılmadığı ve hekimin hazırlattığı otlar ve ilaçlara rağmen bunların ölmediği gün geçmiyordu. Selma'nın dinlendiği bir öğleden sonra Kanis Fatma allak bullak olmuş içeriye girdi. Rani sahibe, köyde iki kadın öldü. Birkaç günden beri kara kara kusuyorlardı. Allah korusun, ama sanırım hastalık bu. Hangi hastalık? Hastalık, iyileşilemeyen. Endişelenen Selma ayağa kalktı. Emir'e hemen haber verilmeliydi. Hemen geldi, kadını sorguya çekti. Ayrıntılı bilgi aldı. Kadın konuştukça yüzü karardı. Kentten derhal bir doktor getirtmeli. Korkarım bu veba olmalı. Veba? Selma donup kaldı. Veba. Bunun bir eski zaman hastalığı olduğunu sanıyordu. Korkunç salgın hikayeleri, yok olan kentler, sokaklarda sürünen binlerce ceset. Hepsi teker teker aklına geliyordu. Korku içinde Kanis Fatma'ya baktı. Kaçmalı, en hızlı şekilde kaçmalı. Dehşete kapıldığını gören Emir onu yatıştırmaya çalıştı. Durum ciddi ama artık orta çağda değiliz. Veba alt etmeyi öğrendiğimiz bir afet. İlaç ve sağlık önlemleri gerekli. Lucknow'a dönmek ister misiniz? Ya siz? Önce çevreyi düzene sokmam gerek. Köylülerimi böyle ortalık yerde bırakamam. Çünkü o takdirde hiçbiri kurtulamaz. Kaçmak. Selma gözlerini kapattı. Utanıyordu. Ama korkusu daha ağır basıyordu. Sanırım kalıyorum. Öyle demeye kim zorlamıştı onu? Söylemek istediğinin tam tersi. Şu kör olası gururunun oynadığı bir oyun daha. Acaba Emir'in ses tonundaki küçümseme mi, yoksa Kanis Fatma'nın bakışı mı? Selma daha sonraki günleri bir kabus gibi hatırlayacaktı. Kentten gelen doktor genç bir adamdı. Daha yaşlı, dolayısıyla daha deneyimli olan meslektaşları böylesi tehlikeli bir salgınla mücadele etmek için köye gelmezlerdi. Hayatlarını tehlikeye sokmanın ne alemi vardı? Ama Doktor Rıza kendine özgü bir adamdı. Haftada iki kez kentteki muayenehanesini kapatıp küçük arabasına ilaç doldurarak köy köy gezerdi. Raca ondan söz edildiğini duymuş, gelmesini rica etmişti. Selma'ya %95 güvenli bir serum yaptıktan sonra dünyanın en doğal şeyini sorarmış gibi kendisine yardım etmek isteyip istemediğini sordu. Aksi halde köylü kadınlara yaklaşamam. Erkeğe muayene olmaktansa çoğu ölmeyi tercih eder. Bana refakat edecek kadın meslektaş bulamadım. Selma şaşırmış olmalıydı. Doktor gülümsedi ve tatlı bir sesle şunları söyledi. Ne de olsa siz ranilerisiniz. Evlenirken Hristiyanların dedikleri gibi en iyi ve en kötü günlerinde. Bu düşünceyle vücudunun bütün kanı çekildiği halde Selma evet dedi. Günlerce bir robot gibi ellerinde eldiven, yüzü gaz beziyle örtülü olarak doktorun peşinden gitti. Evlere giriyorlardı. Hastalığa dayanıksız olanlar, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar yakalanmışlardı. Yüzleri mosmor, kara bir su kusuyorlardı. Koku dayanılır gibi değildi. Selma korku içinde nefes almamaya çalışıyordu. Genç doktor sükunetle nabız sayıyor, boğazı, bademcikleri, kasıkları muayene ediyor, yaraları temizliyor, teri siliyor, cesaret veriyor, yatıştırıyordu. Kanis Fatma'nın yanı sıra daha iki kadın yardım önerisinde bulunmuştu. Selma onların leğenleri tutuşlarına, suyu ısıtışlarına, kanlı irinleri ve dışkıları temizleyişlerine bakıyordu. Eli kolu tutulmuştu. İstanbul'da Haseki Hastanesi'ni, annesinin yaralıları görmesi için kendisini götürdüğü hastaneyi hatırlamıştı. Tiksintisini, korkusunu anımsıyordu. Doktor Rıza hiç de anlayışlı değildi. "Yardımınıza ihtiyacım var. Sargı bezlerini uzatır mısınız?" "Bekliyor." Selma istemeyerek yatağa yanaşıyor, pamuğu gaz bezine uzatıyor. "Yanımda durup ilaçları verir misiniz?" Büyülenmişçesine dinleni yapıyor. Geçmek bilmeyen dakikalar süresince o özenle, ihtiyatla iş görüyor. Sonunda doğruluyor ve ilk kez Selma'ya bakarken gözleri gülüyor. "Teşekkürler." Selma başını sallıyor. Bu iyiliğin, bu anlayışın etkisinde kalmışçasına. "Yo, asıl teşekkür etmesi gereken benim." Sonraki günler Selma yanından ayrılmıyor hiç. Hiçbir zaman hastalara el sürmesi isteğinde bulunmuyor. Sadece orada olmasını, onlarla konuşmasını, onlara gülümsemesini istiyor. Salgın iki hafta içinde önlendi. 2000 köylüden sadece 50 kişi ölmüştü. Bu bir mucizeydi. Bunun üzerine emir artık Lucknow'a dönme zamanının geldiğine karar verdi. Doktor Rıza daha birkaç gün köyde kalacaktı. Daha bir güven için. Ayrılış günü Selma'yı geçirmeye gelmişti. "İnanır mısınız? Gittiğime neredeyse üzüleceğim. Ya ben en iyi hemşiremi kaybediyorum?" Şakalaşma, gülüşme. Ama gülüşmeler sahte. Birbirlerine olmayacak kadar yakın olmuşlardı. Ama şimdi herkes kendi dünyasına dönüyordu. Belki birbirlerini hiç görmeyeceklerdi. Böylesi daha iyiydi. Rani ile bir kasaba doktorunun birbirlerine söyleyecekleri ne olabilirdi? Araba saraydan çıkarken sağanak halinde yağmur yağıyordu. Perdelerin arkasından Selma, kalbi sıkkın, fırtınanın altındaki hareketsiz ince gölgeye bakıyordu. "Pek solgunsunuz çocuğum." Rani Azize keskin bakışlarını Badalpur dönüşü onu ziyarete gelen Selma'nın yüzünde gezdirdi. "Umarım hastalığın yakalanmamışsınızdır. Ya da belki özel bir nedeni vardır." Genç kadının şaşırması üzerine ümitsiz içini çekti. "Görüyorum ki değil, yazık. Evleneli 6 ay olduğu halde. Söylemeden edemeyeceğim, biliyor musunuz? Usul usul dedikodu yapmaya başlamışlar." "Ona ne?" Selma öfkeyle odasına döndü. Badalpur'daki kısmi özgürlüğünden sonra Lucknow'daki sarayın baskısına, görümcesinin fesatına hiç mi hiç dayanamıyordu. Hele de şu birbirinden sadece perdeyle ayrılan odalara daha az tahammülü vardı. Bu işe bir son vermeliydi. Kapının önünde pinekleyen harem ağasını çağırdı. "Bana hemen bir marangoz bul." Birkaç saat geçtikten sonra harem ağası dönmüştü. Marangoz sarayın dışında bekliyordu. Zenana'ya girmesi yasaktı. Selma kızgınlığı içinde işin bu yönünü unutmuştu. Ona kim yardımcı olabilirdi? Emir danışmanlarıyla toplantıdaydı. Geriye bir tek Raşit Han kalıyordu. Her an hizmete hazır, iyi kalpli Raşit. Ranine'nin kapı yapılana kadar hiçbir şeyden şüphelenmemesi gerek. Selma aceleyle birkaç satır yazdı. "Bunu Raşit Han'a götür." Harem ağası yüzünde tek bir kıl kıpırdamadan eğildi. Selma'nın işlediği suçun büyüklüğünü harem ağasının bakışlarından anlaması kabil değil. Bir erkeğe mektup yazmak. Üstelik de bir Rani olarak. Rahmetli Raca'nın zamanında böyle bir rezalet asla olmazdı. Çünkü o tarihte mahremiyeti korumak ve böyle uygunsuzlukları önlemek için kadınlara yazı yazmayı öğretmemek basireti gösterilirdi. Emir akşam döndüğünde, "Azizem, tam bir ihtilal başlattınız," diye söze girdi. "Bu sarayda hiçbir zaman kapı olmamıştır. Perdeler yeterli geliyordu. Üstelik hava akımını kolaylaştırırlar. Ablam çok kızdı ve herkese sarayın bir İngiliz yapısına dönüştürülmesine izin vermeyeceğini söyledi." "Kapım olacak mı, olmayacak mı?" "Bu kadar önemsiyorsanız ama bu ufak ayrıntı yüzünden herkesi kendinize düşman ediyorsunuz." "Ayrıntı mı? Bunun bizim özel hayatımız olduğunu anlamıyor musunuz? Emir duygulanmış ama ikna olmamıştı. Belki öyledir. Ama biliyor musunuz, burada özel hayat diye bir şey yoktur. Biz bir büyük aileyiz. Neyse, bakarız. Birkaç gün sonra Selma kapısına kavuştu. Kendisini ziyarete gelen Begüm Yasemin'den bunu Raşit Han'a borçlu olduğunu öğrendi. Raca'yı ileride daha büyük olaylar karşısında gerilemektense büyük, böyle ufak tefek şeyler üzerinde durmaması için ikna etmiş. Selma odasında yeniden kavuştuğu huzurunun tadını çıkarıyordu. Yine de hizmetkarların odaya girmeden önce kapı çalmayı öğrenmeleri haftalar almıştı. Çoğu kez son derece iyi niyetle kapıyı çalıyorlardı ama içeri girdikten sonra. Rani Azize bu kapıyı kendisine hakaret saydığından uzun süre Selma ile konuşmamıştı. Selma aslında buna memnun olmuştu.